Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlimlerin arasında fıkıh ilmi nereye oturuyor? Bunu izah edecek olursak, önce Müslüman nazarıyla, Müslümanca baktığımızda ilimlerin şeriat ilimleri ve diğer ilimler diye ikiye ayrılmasının mümkün olduğunu görüyoruz. Şeriat ilimleri herhangi bir şekilde dinle, yani Kur'an'la, sünnetle bağlantılı olan ilimlere verilen isimdir. Şeriat ilimleri de kendi içinde farklı boyutlarda ele alınabiliyorsa da her halükarda ilimlerin şeriat ilimleri ve diğer ilimler diye ikiye ayrıldığını tespit ederken, şeriat ilimleri diye yaptığımız ayrımın sadece tanıma kolaylığı ve tasnif sağlama açısından söylendiğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü bir defa dinimiz ilim kategorisine koyduktan sonra, yani ilimler ikiye ayrılır dedikten sonra, birine şeriat ilimleri, birine de diğer ilimler derken diğer ilimleri dışlamak için bunu söylemiyor. Onları ilim kabul ediyor. Ama şeriata direkt hizmet eden, dine direkt hizmet edenle dolaylı insana hizmet ettiği için dolaylı olarak ilim kategorisine konanlar arasında bir fark var. Bu farkı anlatması bakımından ilimler iki türlüdür. Şeriat ilimleri ve diğer ilimler diyoruz. Şeriat ilimlerinin ayrıntılarına geçmeden önce normal ilimlerin, ilim denen şeyin üç ana sınıfa ayrıldığını söyleyebiliriz. Birincisi teşvik edilmiş ilimler. Bu teşvik edilmiş ilimlerle kastettiğimizde tıp gibi, matematik gibi insanla ve insanın yararıyla direkt bağlantısı bulunan ve insanın hayatına birinci derecede rahatlama, katkı getiren, tıp gibi mesela matematik, ki tıptan aşağı değil, matematik aynı zamanda tıbbın da hizmetinde olan bir ilim dalı. Bunlar teşvik edilmiş ilimlerdir. Şeriat ilmi değil ama teşvik edilmiş ilimlerdir. Bir de mubah bırakılmış ilimler vardır. Mubah ilimlerle neyi kastediyoruz? Yani üzerinde ciddi bir teşvik yapan alimdir, öğrenen mücahiddir, işte ecir halindesin denecek ilimler değil ama serbest. Meslek olarak da edinilebilir. Üzerinde oturup sabaha kadar çalışmakta da bir sakınca yok tarzından anlaşılacak ilimler. Mesela edebiyat ilmi böyle bir ilimdir. Tarih ilmi böyle bir ilimdir. Sanat dallarında bir dal serbesttir, mübah bir ilimdir. Bir de sakıncalı, kınanmış ilimler de olabilir. Sihirle, büyüyle ilgili ilimler ve benzeri bir şekilde insana zararı dokunan, insan açısından sıkıntılı olan branşlar, ahlakı zedeleyen branşlar, dine direkt zararı olan ilim branşları kınanmış ya da uğraşılması caiz olmayan ilimler olarak kabul edilir. Tekrar toparlayacak olursak, ilimler İki ana kategoriye ayrılırlar. Bir, şeriat ilimleri. İki, diğer ilimler. Diğer ilimler de üç bölümde ele alınabilir. Teşvik edilmiş bilimler, serbest mübah olan bilimler, sakıncalı bilimler dedik. Şeriat ilimlerinin de kendi içinde farklı sınıflarda ele alınması mümkündür. Yani direkt Kur'an ilimleri var. Hadis ilimleri var. fıkıh ilmi var, bu ikisinin özetini ihtiva ediyor. Fıkha, Kur'an'a, hadise hizmet eden ilimler var. Mesela Arapça bir ilim olarak aslında müstakil bir Kur'an gibi, hadis gibi, fıkıh gibi bir ilim değildir. Ama Kur'an Arapça ile elde edildiği için alet ilim olarak, yani iyi bir araç ilmi olarak çok büyük mevkii var. İbadet düzeyinde önemli. Ama her halükarda biz Kur'an'la bağlantısı olduğu zaman matematik içinde mübarek deriz. Miras matematikle çözülüyor. Kur'an-ı Kerim'in emirlerinden birisi. Herhalde miras öğrenmek için matematik lazımsa, namaz vakitlerini tespit etmek için filan ilim lazımsa, namaz kıbleyi tespit etmek için coğrafya lazımsa, kendisine ulaşacağımız bir mukaddes değere bizi ulaştıran araç da değerlidir. İlimlerin tasnifi bakımından. İlimlerin kıymetli olması, değerli olması bir başlık. İlimler açısından insanların değerli olması veya insanların bir konum elde etmeleri farklı bir şey. Kimine Allah-u Teala hem ilim hem de o ilmin gereğini yapmayı nasip etmiştir. Yani bir insan ne biliyorsa bildiği onun üzerine yansımıştır. Bir Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh böyledir. İlmi kadar da ameli var üstünde. Ne biliyorsa bildiğini yaşıyor. İlim açısından insanlığın en mübareği bu tiplerdir. İlmi var, ameli var. Şüphesiz her insan bu konumda olamıyor. Bir Ebu Hanife, bir Malik bin Enes ilmi yaşantı olarak üzerine ortaya çıkmış kimselerdir. Allah onlara da rahmet eylesin. Bu mübarek bir iş. Yani birinci sınıf vasıflı insan. 10 biliyor, 10 da yaşıyor. İkinci sınıf insan ilim açısından değerlendirildiğinde ne biliyor, ne yaşıyor? Şüphesiz insanın asla düşmemesi gereken en kötü vasıf bu vasıftır. Hem cahil hem uygulamıyor. Zaten cahil olunca insan cahilken ne yapabilir denir de bir de bilmediğini bilmeyecek düzeyde olup cahil olmak ve hepten melekler açısından, meleklere bakıldığında, meleklerin okulun amellerini yazması açısından kıyamet günü çok rezil sonuçların ortaya çıkacağı kimseler olmak var. Bu bir afet. Üçüncü insan tipi, Allah'ın belli bir ilim verdiği fakat amelin yansıma bulmadığı, yani bildiğiyle amel etmeyen insan tipidir ki bu üçüncü tip de hiç iyi durumda değildirler. Çünkü bilmemek belki bir özür olurdu kıyamet günü, bilip de yapmamak çok zor bir sonuç. Bu zorluğu insan bile bile kendi üzerinde tutmamalı. Üç biliyorsa üç yapmaya çalışmalı, iki yapmaya çalışmalı. Yani mümkün olduğu kadar gayret etmeli bir insan. Dördüncü kategoride olan insanlar, ilim açısından Müslümanları değerlendirdiğimizde bir ilim nasibi yok ama ilim ehli gibi de iş yapabiliyor. Namazın fıkhını, ayrıntılarını bilmiyor. Ama çocukluktan gördüğü şekliyle namaz ciddiyeti taşıyor. Bilenlerden de daha iyi kıldığı olabiliyor. Zekatın fıkhını, ayrıntılarını bilmiyor. Sorulan soruya cevap veremiyor. Ama üzerinde bir kuruş zekat borcu yok bir Müslümanın. Keşke zekatını ihmal eden alim de bunun kadar olsaydı da kıyamet günü hesabı kolay olsaydı. Demek ki dört sınıf Müslüman var. İlim açısından ele alındığında birincisi ilmi var, uygulaması var. Bu mübarek insan. İkincisi, ne ilim var, ne amel var, en berbat insan. Üçüncüsü, ilim var, amel yok, çok kötü bir durum. Dördüncüsü, amel var, ilim yok. Bu da iyi değil ama önceki birinci, ikinci ve üçüncü kategoridekilerden daha iyi durumda denebilir bunlar için. Şimdi bir meselenin izahı lazım. Yaşadığımız çağda ilim ne için elde ediliyor diye sorulsak, zaten ilim diye bir hedef yok. Diploma var. Meslek için diploma gerekiyor, diploma için okula gitmek gerekiyor diye bir kısır döngü üzerinden ilim elde ediliyor. Bir din eğitimi veren yer için de böyle, sanat eğitimi veren için de böyle, normal mutat bir okul için de durum böyle. Halbuki Müslüman açısından diploma, meslek vesaireden önce ilim bir ibadettir. Allah-u Teala'nın Kur'an'ı ilim kitabıdır. Matematik de dahil olmak üzere Müslüman ilmi ibadet niyetiyle alimin mürekkebi, şehidin kanından eftaldir düşüncesiyle Müslüman masaya oturur, rahleye oturur, bunun için kitap açar, bunun için makale yazar. Müslümanın bütün gayreti bu şekildedir. Müslüman böyle bir insandır her şeyden evvel. Şimdi bu bizim ne için ilim öğreniyoruz? Yani fıkıh dahil bir ilme ne için gayret ediyoruz? Neden uykusuz kalmamız gerekiyor sorularının cevabını biz burada vermeye çalışacağız. Diyoruz ki bir defa ilim her şeyden evvel Allah-u Teala'yı bütün esma sıfatıyla, fiilleriyle bilmek, tevhid ehli olmak, iman ehli olmak için ilim vardır. Bu Kur'an-ı Kerim'den ilim neden vardır? Allah'ı bilmek için de diyoruz ya, Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz ilmin sebebi de budur. Matematik, coğrafya öğrenirken de Allah'ı bilmek için, Allah'a kulluk yapmak için coğrafya öğreniriz. Bazen coğrafyanın, matematiğin, fiziğin, kimyanın, astronominin insana sağladığı Allah'a iman, tevhid şuuru öyle olur ki fıkıhtan sağlanmaz. Yani bütün ilim dalları bizim için en ciddi bir şekilde iman davamızı köklendirme vazifesi yapar. Yapmalıdır. Lise okurken de, ilköğretim okurken de maksadımız bu olmalıdır. Her ne kadar lisede mesela bir beden eğitimi dersi nasıl bize Allah'a imanı sağlayacak? Ne alakası var beden eğitiminin Allah'a imana götürmesinde? Hayır, öyle değil. Beden eğitimi sağlam bünye sahibi olup Allah yolunda ibadette, cihatta, Allah için yürümekte kullanmak diye bir niyetle beden eğitimi ibadete bile dönüşür. Hantal hantal zıplayıp durmak var. Bu beden yarın rükûde sağlam olsun, secdeden haz alsın diye bedene terbiye vermek, egzersiz yaptırmak var. Niyetle çok şey sevaba dönüşüyor veya heba olup gidiyor. Aynı şekilde ilim gayemiz fıkıhtan coğrafyaya kadar, hangi ilim olursa olsun, ilimdeki gayemiz Rabbimize ibadet etmek. Ve insani ilişkilerimizde, ahlakımızda ve diğer konularda nasıl yaşayacağımızı, yani Müslüman kültürümüzü elde etmek ilim gayemiz olmalıdır. Coğrafyadan da bu sonuca ulaşabiliriz. Tefsirden de bu sonuca ulaşabiliriz. Üçüncü gayemiz Allah'a davet, dinimizi yaymak, şeriatımızı üstün hale getirmek. İyilikte hız katıcı, kötülükte de engelleyici, fren mekanizması olarak kullanacağımız ilmimiz olsun, kültürümüz olsun deriz. Kur'an'ı da bu maksatla okuruz. Tarihi de bu maksatla okuruz. Fiziği de bu maksatla okuruz. Belki fizik okurken etkilenme ya da ihtiyaç oranımız 10 binde 1'dir. Ama tefsir okurken 10 binde 9 bindir mesela. Önemli değil. Ama her şeyde biz Allah'ı bilmek, insanlar arası ilişkileri, Allah'a ibadeti öğrenmek, Allah'a davet etmek, iyiliğin, hayrın öncüsü olmak gibi bir maksatla ilim öğreniriz. Ve aynı şekilde yeryüzünde Allah-u Teala'nın bir imtihan gereği olarak şerri yaşatmak için yaratmış olduğu şeytanın etrafındaki hizmetkarlarıyla savaşmak, kötülüğe karşı güç elde etmek için de ya da kötülüğe karşı organize olmak için de gerekli olan ilimler vardır. Kur'an da bize bu hizmeti sağlar. Fizik de bu hizmeti sağlar. Fizik sayesinde de kötülere karşı kullanacağımız silahı, mekanizmamızı öğrenmiş oluruz. Sosyoloji diye bir ilim öğreniriz. Kötülüğün nasıl oluştuğunu ve nasıl önleneceğine dair bilim olarak sosyoloji de bizim karşımıza bir hizmet kesinlikle çıkarır. Bunun için biz ilimdeki gayemizi çok net belirleriz. Deriz ki asıl gayemiz bizim ilimde hangi ilim dalı olursa olsun ki fıkıh bunun en başında durması gerekir. Bizim gayemiz Rabbimizin kulluğunu, Allah'ın kulluğunu becerebilmektir. Bu bize sadece diploma için ve belli bir şekilde ünvan elde etmek için gibi gerekçelerle bir diploma ya da ilim öğretmez. Zira eğer ilim sadece elde edilmekle bir değer oluşturacak olsaydı, yani çok okumuş olmak, çok kitap bitirmiş olmakla bir şey kazanmış olsaydık, münafıkların cennette olmaları lazımdı. Şeytanın kötü birisi olmaması lazımdı. Bilmekse münafıklar da biliyorlar. Ama cehennemin en alt tabakasında kalmak üzere Allah onların hakkında hüküm verdi. İblis de çok güçlü bilgi sahibiydi. Ama bir defa metrut, yani Allah'ın rahmetinden ebediyen kovulmuş birisi haline geldi. Neden? Neden? Çünkü bilmek yetmiyor. Kuru bir bilgi kimseyi kurtarmıyor. İlla bilgimizin kesinlikle bizi Rabbimize kulluğa götürüyor olması lazım. Bu kulluk sabah namazına kalkmaktır. Bu kulluk iyiliğin yayılması için, başkalarının da sabah namazını kılmasını sağlamak içindir. Bu kulluk aynı zamanda sabah namazına engel olan ortamı, hayra engel olan ortamı engellemek içindir. Nerede mümin olarak benim bir tavrım gerekiyorsa o tavır ancak ilim sayesinde olabilir diye ilmi her yerde her şey için önde tutmak zorundayız. Böylece ilmin bizde bir gayesi olduğu ortaya çıkar. Bir maksat için biz ilim öğreneceğiz. Diploma gibi böyle herkes okuyor, mecbur biz herkes gibi okuyacağız şeklinde çok yüzeysel, avami bir düşünceyle ilmin ne kıymeti olur, ne ondan bir bereket çıkar. İlim ehlini ne kadarsa artık 10 ciltlik ilmin sahibi 10 ciltlik alimdir. 1000 ciltlik ilmin sahibi de 1000 ciltlik alimdir. Herkes takatı kadar, nasıl zenginliği kadar zekat veriyor herkes, İlimde elde ettiğin kadar. Yani yıllarca Kur'an, fizik vesaire eğitim görmüş birisiyle bir fırsat bulup camide bir rahlede 10 dakika oturmuş birisinin mesuliyeti elbette aynı değil indallah'ta. Ama ilim insanı bir, Rabbine karşı ihlasa sevk etmeli. İlimde ilerledikçe kişinin ihlası artmalıdır. İki, ilim ameli beraberinde getirmelidir. Üç, ilim elde edildikçe taşmasını bilmelidir. Üç öğrenen bir başkasına öğretmelidir. 10 öğrenen 4-5 başkasına öğretmelidir. Taşmayan, hep toplayan bir ilim ehli olmayı da vasıflı bir şey görmüyoruz. Neden? Çünkü ilim sürekli yararlanmalı, başkasını da yararlanır hale getirmelidir sahibini. Aksi takdirde bencil alim olur ki bencil, yani bencil bilen bereketsiz bilginin sahibidir. Burada biz bir noktada durmamız gerekiyor. Yani ilmin önemini, alimlerin kıymetini vesaireyi konumuz fıkıhla bağlantılı olduğu için izah etme ihtiyacı hissetmiyoruz. Ama mesela gerçekten ilmin ne olduğunu öğrenmek için mesela en basitinden iki kitap ismi zikredelim. İhya-i Ulumiddin, İmam Gazali'nin Rahmetullahi Aleyh, ölümsüz ve derya eseri İhya-i Ulumiddin'e müracaat edip onun ilim babına baksak, akılları durduracak, ruhlara serinlikler verecek büyük bir deryanın içerisinde olduğunu görür. Fezada bir okyanus İmam Gazali. Her mümin şöyle hayatında bir kere İhya-i Ulumuddin'in ilim bölümünü okumalı ki en geniş bölümlerinden birisidir. İlimden Müslüman ne anlamalı? Nasıl bir bereket yağıyor İhya-i Ulumuddin'i anlayınca görmeli. Elbette bu zamanın insanının anlamayacağı, hele tasavvufla bağlantısı bulunmayan insanın anlamakta zorlanacağı fasıllar da var içinde. Ama anlamadığını geçip de şöyle onda birini anlasa bir Müslüman, 70 yaşından sonra bile eline kalem defterini alıp bir meclise, ilim meclisine oturabilir Allah'ın izniyle. İkinci olarak da kitap olarak ilim tavsiyesinde tergib ve terhib, yani hadis ilminde Münziri'nin meşhur eserlerinden birisi Tergib ve Terhib, Türkçe'de tercümesi de var. Yani teşvik edilen konular, ikaz edilen konular diye toplamış hadisi. Mesela 10 hadiste diyelim ki namazın önemini, sevabını 10 hadis anlatıyor. Misal yani daha fazla da. Sonra namazı terk etmenin tehlikesiyle ilgili o kadar, ne kadar hadis varsa onu da açıklıyor. Et-Terhib ve Terhib çok kaliteli bir teşvik kitabıdır. Aslında Riyaz-ı Salihinden sonra okunması gereken önemli kitaplardan birisidir. Ne yazık ki Riyaz-ı Salih'in okumak bile bizim için çok uzun zaman alıyor. Ama ilim konusunu konuşurken bu iki kitabı muhakkak anmak gerekiyor. İhya-i Ulumiddin'in ilim bölümü bir derya, okyanus. Galaksi, malaksi böyle şeyler ufak gelir. Öyle mübarek bir şey. Zaten Gazali'nin rahmetullahi aleyh İhlas'ı sayesinde eseri hem tasavvuf erbabı tarafından çok değerli bulunmuş, hem de tasavvufa ilgisi olmayan ya da tasavvufla bir tür cedelleşen alimler bile İhya-i Ulumiddin'in bu tip kıymetli bölümlerinin teşvikçisi olmuşlardır. Şimdi bunu bir parantez içi olarak böyle koymuş olalım. Yani İhya-i Ulumiddin kıymeti bilinmesi gereken bir eserdir. Ama onun ötesinde ilimle ilgili bölümü okunsa çok iyi olur. İhya-i Ulumiddin'in bir iki farklı tercümesi de var. Yani Arapçası biraz derin belki ama tercümesi de var. Tercümesinde de okunabilir. Hatta o bölümü özellikle ayrılıp kitaptan, ürkütücü olmasın, kitap çok büyük diye, ürkütücü olmasın diye, özellikle fotokopi çekilip okunmuş olsa, bu bile çok büyük bereket oluşturur. Şimdi, fıkıh ilminin, Müslümanın gözünde, ilim deyince, fıkıh ilminin nereye oturduğunu, ya da fıkıh ilminin önemini de konuşacağız. Ama iki nas var. Birincisi Tevbe suresinin 122. ayeti. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Buhari'de, Müslim'de rivayet edilen hadis-i şerif var. Pek çok hadis-i şerif olmakla beraber yani mevzumuz ve konumumuz gereği çok fazla derinlere girmek istemiyorum. Şimdi Tevbe suresi bildiğimiz gibi ayeti ele alalım. Tevbe suresi cihat ağırlıklı bir suredir. Kıtal suresidir adeta. Bu yüzden de besmelesiz başlar. Çünkü besmelede Rahman ve Rahim isimleri var Allah-u Teala'nın. Yani cihat böyle daha kılıçların şakırdadığı bir manzaralardan oluştuğu için Allah-u Teala bir hikmetin bu surenin başına besmele koydurtmadı. Kur'an-ı Kerim'i yazdırdığı zaman peygamberine cihat suresidir. Şimdi bu cihat suresinin 122. ayetini okuyoruz. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Şimdi sadakallahul azim, bu mübarek sure neredeyse tamamı Allah yolunda cihad etmeyi, Allah yolunda şehit olmayı, Allah yolunda cihattan geri kalanların durumunu, Allah yolunda infak edenlerin halini, cihad etmek isteyip de bir özürden dolayı cihad edemeyip gözyaşı akıtanları metheden, böyle farklı bir mevkide bu sure-i celle. Kur'an-ı Kerim'in pek çok suresinde cihatla ilgili ayetler var ama Enfal suresiyle Tövbe suresi bir bütün gibi adeta, neredeyse bir cüz civarında Kur'an-ı Kerim'de onlar. Yani hemen hemen Kur'an-ı Kerim'in 30'da birini oluşturuyor bu iki mübarek sure. Bu iki mübarek surenin konusu da başından sonuna kadar araya sepristirilmiş bir iki ayet istisnasında hep cihattır. Cihadın da kıtal bölümüdür. Yani vuruşma bölümüdür. Şimdi önemli ayetler de Enfal suresinde bir miktar diğer gazvelerden önemli ayetler de Tebuk gazvesi, yani zor, en zor savaşlardan birisini izah ediyor. Tövbe suresi ashab-ı kiramın tamamına yakını bu Tebuk gazvesine bildiğimiz gibi katıldılar. Birkaç sahabi, Ka'b bin Malik radıyallahu anh gibi birkaç sahabi bu cihada katılamadılar. Tembelliklerinden veya işte gevşek almalarından dolayı uzunca da Allah-u Teala onların bu katılmayışının ne demek olduğunu açıkladı. Onlarla ilgili hükümler var. Şimdi Tevbe suresi başından sonuna kadar 130'a yakın ayet diyelim. Başından sonuna kadar cihadın ayrıntılarını metüsena ediyor. İzahatlar veriyor. Kime cihat farz, kime değil şeklinde. Şimdi bu surede her şey ne üzerine yığılı olması lazım? Vur, şehit ol, cennette diril. Bu konuların etrafında cihat var. Fakat 122. ayet birdenbire yukarıdan aşağı yani 121 ayet adeta cihadı, müşriklerin harem bölgesine sokulup sokulmamalarını, şehitleri vesaire anlatıyor. Sonra müminlerin hepsinin cihada çıkmaları gerekmez diye başlıyor 122. ayet. Cihadı anlatıyor. 121 ayet böyle anlatılıyor. Hepsi cihada çıkması gerekmez. Bir grup da kalıp dinde fıkıh elde etsinler. Dinin fıkıh elde etsinler demek, dinin inceliklerini öğrensinler demektir. Onlar bu şekilde kendilerini, yani otursunlar, ilimle meşgul olsunlar, fıkıhla meşgul olsunlar ki arkadaşları gazadan geri döndüğü zaman onların yaptığı hataların, yanlışların doğrusunu öğretsinler. Yani cihada gidip şehit olanlar dini yüceltecekler ama geride kalan, cihada gitmeyen kadınlar, çocuklar, bunları kim yetiştirecek? Bunları da fakih olmak üzere cihattan geri bırakılanlar yetiştirecekler. Yani bu ayet kadar fıkıh ilminin, dinde fakih olmanın önemini anlatan başka hiçbir hüküm yok dense, yani doğru, bu ayet yeterli. Bu kadar mübarek cihadı övüyor Allah-u Teala. Sonra da bir grup geri kalsın. Yani bir grup derken onda biri geri kalsın demiyor ama. Bir grup demek ki kafası bu işe çalışacaklar. Üsameler, Zeydler, Enesler geri kalsınlar. Onlar suffa ashabı olarak otursunlar, ilimle meşgul olsunlar. Çünkü ümmetin hepsi cengaver olursa din kendi içinden çürüyecek bu sefer. Cahillerden bir daha cengaver çıkmayacak, mücahit çıkmayacak. Bu ayetten çok açık bir şekilde anlıyoruz ki fıkıh ilmi Allah'ın nazarında cihattan geri kalmak için ruhsat olacak kadar önemli. Bunun için işte diğer hadis-i şeriflerin toplamından da anlıyoruz ki alimlerin mürekkepleri şehitlerin kanlarından değerli oluyor. Yani bir alim eğer cihattan kaçmak için değil de alimliğini icra etmek için cepheye gitmedi de oturduysa o şehitten, gaziden daha değerli bir konumda. Çünkü insanlara şehadeti kim öğretecek? Alimler öğretecek. Alimler olmadıktan sonra şehitlik nedir? Kaza nedir? Allah için çalışmak nedir? Kim nereden nasıl bilecek bunu? Bu Tevbe Sure-i Celilesi'nin 122. ayetini hiç unutmuyoruz. Bir insanın oturup ilmihal okuması ne demektir? Bunu anlatıyor Allah Teala. Demek ki filan yerde Mescid-i Aksa'nın eteklerinde cihad eden mücahit Allah katında neyse, cihadın, faizin haram olduğunun, tesettürün, iffetin bu tip konularında okunduğu, yani şeriatın, Kur'an ilminin, hadisi şeriflerin hepsinin ayrıt edilmeden okunduğu, sadece taharetin veyahut da sadece büyüklerin menkıbelerin okunduğu değil, tefrik etmeden, ayrım yapmadan Allah'ın kitabında ne varsa ilim olarak onun okunduğu ilim meclisleri de Mescid-i Aksa'nın eteklerinde cihad etmekten asla aşağı değil. Allah'ın şeriatı Kur'an önümüze belge olarak bunu koymuştur. İkinci olarak Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği meşhur hadis-i şerifte Muaviye radıyallahu anh'tan rivayet ediyor bu hadis-i şerif. Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin buyurmuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kime Allah hayır dilerse, yani iyi olmasını isterse, ona dinde fakahet, fakihlik nasip eder. Fakih olur yani. Demek ki fukaha demek, diploma almış adam demek değil. Dini iyi anlayan adam demek. Kuru diploma sahibi değil. Fukaha, Allah'ın kendileri hakkında hayır murad ettiği kimselerdir. Çok bunun için şükretmelidirler. Allah'ın onları hayır murad ederek seçtiği kulları olmalarının kıymetini bilmelidirler. Her nimet şükür gerektirir. Allah kulunu eğer dininin fakihi, inceliklerini bilen biri olarak seçtiyse bundan büyük ne olabilir? Bundan büyük şükredilecek nimet ne olabilir diye düşünmelidir. Bir Müslüman bunu öğrendikten sonra acaba yani bu dini hükümleri öğrenmekten ne kadar sorumludur? Cevap, iki şey çok önemli. Bir, zaruret kadar herkes sorumludur. Namaz nedir, oruç nedir, faiz nedir, zina nedir? Herkes bunu bilmek zorunda eğer İslam sesi, ezan sesi duyan bir yerde yaşıyorsa. Hepten kutuplarda insandan uzak, sesten soluktan uzak bir yer varsa bu dünyada, öyle bir yerde yaşıyorsa, o Allah vardır diye bir bilgi bilse yeterli, ama ezan duyan diğer ayrıntıları da öğrenecek. Ne kadar? Belki 50 sayfalık bir broşürde özetlenebilecek kadar bir miktardır bu. Zorunlu ilimler. Onun birinci pozisyon bu. İkinci pozisyon, Müslüman Allah'ın vermediğinden sorumlu olmaz. Allah'ın verdiğinden sorumlu olur Müslüman. Allah'ın vereceği şeylerden biri de zekadır, yetenektir. Müslümanın eğer yeteneği varsa Allah ondan bir şeyler isteyecektir. Ama namazın farz olduğunu bilmek için yetenek gerekmiyor. Fakat namazın fıkhını şöyle bir ilmihal boyutuna kadar bilmek için belli bir yetenek gerekir. Çünkü fıkıh nihayetinde ince ilimler gerektiriyor. İnce hesaplar gerektiriyor. Elbette Müslüman bir miktar bu hassasiyetleri anlayacak, kavrayacak zekaya sahip olması lazım. Zeka ile beraber mesela Müslüman hiçbir fırsat bulamamış. Bu da zekası olmamış bir Müslüman gibi. Öbür Müslüman 3 tane 5 tane alemin dizinin dibine oturma imkanı bulmuş. Yani Allah zekayı, fırsatları kime ne kadar lütfettiyse o kadar değerlendirecek. Ama her halükarda Müslümanlar zeki ve yetenekli çocuklarını fakih olmak üzere adamalıdırlar. Hanne kadının Meryem'ini Allah'a Mescid-i Aksa'nın hizmetini yapmak üzere adadığı gibi mümin anneler babalar da çocuklarını Allah'ın dininde ince bilgilerin sahibi fakih kimseler olmak üzere adamalıdırlar. Her alim aynı şekilde iki şeye dikkat edecek. Birincisi bildiğiyle amel edip şeytana benzemekten kurtulacak. İkincisi de alim Allah'tan en çok korkan kimse olacak. Çünkü Kur'an-ı Kerim Fatır Suresi'nin 28. ayetinde "İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ" buyuruyor. Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkarlar. Cahil zaten nereden korkacağını, nasıl korkacağını da bilemeyebilir. Alim şüpheli şeylerden bile kaçınacak. Alim mubahlara bile mesafeli yanaşacak. Selefin büyüklerinden nakledilen meşhur sözler ne diyor? Biz yani endişemizden dolayı mubahların bile bir kısmını terk ettik. Mübah olduğu halde ondan bile uzak durduk. Neden? İnsanlara kötü örnek olmasın. Aman riske düşmeyelim diye. Alimliğin işareti Allah korkusudur. Sarık alimlik işareti değildir. Ebu Cehil de sarık sarıyordu. Alimlik, takva, zühd, vera, yani titiz Müslümanlık, evhama ulaşmamak şartıyla tabi, alimlik korkusudur. Filancanın sarığı, sakalı, şalvarı, kılık kıyafetinin ve ilminin nebze, bir nebze, çok küçük göstergesidir ama takvası, haramlardan uzaklığı %100 Allah korkusu alimliğinin işaretidir. Müslümanların ilim bilenleri ister alim olsun ister normal düzeyde bir ya işte mesela bir hafızlık düzeyinde veyahut da işte 5-10 sene okumuşluk düzeyinde bir bilgisi olmuş olsun kim ne kadar ne biliyorsa onu konuşacak ve onunla yaşayacak. Bildiğini gizleyen gem vurulacak bir insandır kıyamet günü. İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyinât. Allah Teala Bakara suresinde buyuruyor. İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyinât. İndirdiğimiz ayetleri gizleyenler ulaike yel'anuhumullah. Allah'ın lanetinin, bütün lanet edenlerin lanetinin uğradığı bir kimsedir onlar. Bu şüphesiz. Yani her şeyi paldır küldür her yerde konuşmak demek değil. Ama bir alim yahut da doğruyu bilen, faizin haram olduğunu bilen, kumarın haram olduğunu bilen biri, siyasi menfaatleri gereği veyahut da ekonomik çıkarları gereği bu haramı gizleyemez. Gizlediği an Allah'ın lanet ettiği kimse olur. Aynı şekilde diyoruz ki bizim dinimize ait bilgi yaşanmak içindir. Koleksiyon bilgisi yoktur. Çok biliyor, az yapıyor istemiyoruz. Bildiği kadar yapıyor olsun istiyor Allah. Bu Allah-u Teala'nın kullarına emrettiği bir hakikattir. Burada üç hususa dikkat etmemiz gerekiyor. İlim ve Müslümanın birleştiği yerde üç husus var. Birincisi, Allah'ın rızası dışında namazın da kıymeti yok. Putlar için kesilmiş ineğin, koçun da değeri yok. Allah rızası dışında öğrenilmiş ilmin de değeri yok. Çok bilip Allah rızası dışında bir gaye ile öğrenmektense iki satır bilip Allah için bilmek lazım. Bereket Allah'ın rızasındadır. Onun dışında ciltler dolusu bilebilir insan. Bereketsizdir o. Takvaya götürmez. İhlasa götürmez. Cihada götürmez. İnfaka götürmez ilimdir o. Çok bilir. Bilgisayarda çok biliyor. Bilgisayarda bir parmaktan küçük bir aletçik ilave ediyorsun. Yüzlerce cilt kitap biliyor. Bir CD'ye onlarca tefsir sığıyor. CD'ler cennete mi girecek? Bilgisayarlar mahşerde hesabını mı kolay verecek? Bilmek değil. Bildiğini yaşamaya gayret etmek. Elbette Müslüman. Elbette Müslüman. Her bildiğini yaşayamayabilir. Ama yaşama arzusu ve gayreti içinde olur. İkinci husus, Allah'a ve peygamberine söz isnat etmek. Korkunç bir vahşettir. Bu bilmemekten, öğrenmemekten, gizlemekten daha tehlikeli. Allah'ın demediğini, peygamberin demediğini aleyhissalatü vesselam demiş gibi göstermek, yalan söylemek. Yalan olduğunu bile bile başkasından nakletmek de bir yalan türüdür ki asıl yalanlardan biri odur. Bu korkunç bir hatadır. Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 144. ayeti, Bakara suresinin 79. ayeti, Nahl suresinin 116. ayeti çok ciddi bir şekilde herkesi ikaz ediyor. Allah'ın söylemediğini Allah'a söyletmek. Peygamberin söylemediğini söylemiş gibi nakletmek, takvim yaprağından okuyup, Ramazan'da gazeteden okuyup, Allah dedi, peygamber dedi gibi nakletmek. Velev ki iyi niyetli olsun. Cami kürsüsünde insanları teşvik etmek için olsun, namaza teşvik etmek için olsun, Allah'ın söylemediğini, peygamberin söylemediğini söyletmek cinayettir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği muttefekun aleyh dediğimiz hadislerden bir tanesinde buyurur. Men kezebe aleyye muteammiden fel yetebevve mak'adehu minen nar. Kim? Peygamber aleyhisselam Efendimiz ne buyurur? Kim? Bilerek benim söylemediğim sözü söyledi diye benim ağzımdan naklederse ateşteki yerini hazırlasın. Ateşteki yerini hazırlasın. Yani kesin cehenneme girecek. Peygamberin söylemediğini söyletmek. Bir çeşit fetva da bir çeşit budur. Onun için alimler fetva ehlini yani müftüyü Allah adına imza atan olarak görüyorlar. Fetva ne demek? Allah bunu bana soracak mı? Allah buna izin verir mi? Allah bunu yasaklıyor mu demek? Bu caizdir demek. Allah buna izin veriyor demek. Bu haramdır demek, Allah buna izin vermiyor demek. Bir müftü bu caizdir derken Allah sana bunu sormayacak, yapabilirsin demek istiyor. Bu haramdır derken Allah bunu sana sorar, yapma demek istiyor. Bunu müftü eğer basite alarak, ilgilenmeyerek yahut da bir çıkarını kollamak için, makamını kollamak için yapıyorsa, bu müftü derken bürokrat müftüyü kastetmiyorum. Fetva veren her kimse onun adı müftü zaten. Bunu böyle basit düşüncelerle dikkat etmeden yapıyorsa, hadis-i şerif Allah adına yalan konuşmak diyor buna. Bu çok kötü bir şekilde büyük bir zulümdür. فَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Allah'ın ağzından yalan uyduran, Allah'a yalan isnat edenden daha zalim kim olabilir? Yahudi de zaten Allah'ın dinini engellemek istiyor. Siyonizmin de derdi bu. Siyonist Hristiyan'ın derdi de bu. Müslüman'ın okumuş adamı da cahil cühela faize kapı açıyor, krediye kapı açıyor. O da aynı vebale giriyor. Her halükarda ikinci büyük sıkıntı ilimde Müslüman Allah'ın adına, peygamberin adına yalan konuşmaktan şiddetle imtina edecek. Eğer Ebu Hanife diye biri de Allah'ın adına hüküm vermenin listesinde bulunuyorsa Ebu Hanife'nin adına da yalan konuşmayacaksın. Tahminle, Allah adına tahminle konuşulmaz. Bu bir mesuliyettir. Allah'ın adına imza atıyorsun sen. Bunun hesabını kıyamet günü verecek herkes. Üçüncü noktada bir hususumuz var. O da şudur. İlmin ehlinin dışına kayması. Yani ilimle amel etmeyenlerin de alim olarak bilinmesi kıyamet alametlerinden birisidir. İyi bilgisayar kullandığı için de biri alim olarak tanınıyorsa, tek özelliği interneti kullanmak. Başka bir özelliği yok. İnternete bir kelime yazıyor, 40 çeşit fetvayı onları naklediyor. Usul okumamış, hafız olup Kur'an-ı Kerim'i hazmetmemiş, binlerce hadisi şerif okumamış ama ansiklopedi karıştırıyor ve o da ilim ehli. Takva yok, zühd yok, Allah korkusu yok, İslam'ın yayılması diye bir dert yok. İslam üzerinden geçinmek. Bu kıyamet alametidir. Çünkü ilmin kaldırılması, cehaletin yayılması kıyamet alametidir. Buhari'de ve Müslim'de hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikaz ediyor. Başka yine Buhari ve Müslim'de çok önemli bir hadis-i şerif var. Hepimiz bu hadis-i şerife kulak kesilelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah yeryüzünden ilmi çekip almaz. Ama nasıl alır? Alimleri kaldırarak alır. Allah'ın innemâ yakşallah min ibâdil ulemâ diye tanıttığı, yani Allah'tan hakkıyla korkan alimler tek tek giderler. Ondan sonra internet alimleri kalır. Ansiklopedi alimleri kalır. Onlar da kendileri de sapar, başkalarını da saptırırlar. Böylece cehalet, zındıklık ve fasıklık yayılır. Bu kadar fasıklığın yayıldığı bir yerde de kıyametin tahakkuku için gerekli şartlar oluşmuş olur. Bunun için ilmiyle amil bir alim vefat ettiğinde Müslümanlar onun yerine hemen yenisini yetiştirmeleri lazım ki kıyamet alametlerinden biri gerçekleşmesin. Şimdi dikkat edersek veyahut da biliyorsak diyelim, orman ağacı satın alırken devletten, devlet ağacın bedelini alıyor. Bir de sen 10 ağaç satın aldın benden, 10 tane de ağaç dikme vergisi alacağım senden diyor. Ağaç dikme parası alıyor. Tabii biz bunu satın alırken anlamıyoruz. 50 dedi, 50 verdik diyoruz. Onun 25'i o ağacın bedeli, 25'i de onun yerine dikilecek ağacın masrafı. Bunu neye örnek vermeye çalışıyorum? Bir alim ölünce bütün Müslümanlar onun matemini tutup kitaplarını yayıp anısına eserler, üniversiteler yapacak yerde, mesela filan alim vefat etti, onun boşluğunu dolduracak 3 kişi yetiştirelim diye himmet içerisinde olması lazım. Çünkü biz o alemin kara kaşına hayran değildik. O bizim rızkımızın sebebi değildi. İlmiydi bize istifa. Bize Allah'ı, Resulullah'ı, fıkhı aleyhissalatü vesselam tanıtıyordu. O zaman biz onun gitmesiyle doğacak boşluğa endişe etmeliyiz. Alim ölse ne olur, ölmesin ne olur. Allah'ın mülkünde ne eksilir bir alimin ölmesiyle. Ama bir alimin doldurduğu fıkıh, haşyet, haşyetullah ve benzeri şeyler gittiği zaman içimizden çok büyük bir zayiata düşmüş oluruz. Biz bu hususta da müminler ciddi bir gayret ve himmet içerisinde olmalıdırlar. Elbette Müslümanlar olarak biz ilmi Allah rızası için öğreniyoruz dedik. Allah rızası için öğrendiğimiz bu ilim bir ahlak gerektirir. Yani Müslüman ilmi ahlakıyla öğrenir. Müslüman talebenin, ilim talebesinin alime karşı bir vakarı, heybetini koruma mücadelesi vardır. Neden? Çünkü ilim bizim maksadımız olarak ibadeti oluşturuyor. İbadet ortamı camide olmasa bile belli bir seviyeyi, saygıyı gerektirmektedir. Aksi takdirde biz Müslüman olarak eğer ilme bir ibadet kalitesi verdiğimiz halde ilim talebesi için, alim için bir ahlak kılavuzu çizmezsek kendimize yazık etmiş oluruz. Özellikle Hiyâ Ulumuddin'in ilim bölümünden hocanın talebenin ahlakı diye kuralı muhakkak okumamız lazım ki diploma için okuyanlarla Allah rızası için okuyanlar arasında bir fark bulunsun. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alemin.